Ayrı bir yedi, elveda güzel vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 67. Fakat bir kusuru var, çok içiyor, aşktan diyorlar. Günaydın Ester, üçüncü gün sabah. Şaşılacak şey, bu sabah erkenden uyandım. Oysa yine gecenin bir yarısı koymuştum başımı yastığa. Üstelik karışık rüyalar görmüştüm sabaha kadar. Resneli niyazıyla Fransa'ya giden bir gemideyiz. Bir İngiliz paşasını vuracakmışız güya. Ama bir de bakıyorum ki suikast düzenleyeceğimiz kişi bizim Enver Paşa. Yanımdaki de Resneli Niyazi değil, cemiyetin gözü kara tetikçisi Yakup Cemil. Halbuki hiç yıldızımız barışmamıştı onunla. Neyse, öylece uyandım işte. Yok, kanter içinde falan değil. Bu tuhaf rüyaya rağmen nedense içimde bir sevinç. Sultani'de okurken Selanik'e dönmek için Sirkeci'den trene bindiğimde kalbimi saran neşeye benzer bir his. Şaşırdım çünkü epeydir uzaktım böyle iyimserliklere. Bir teviye hayal kırıklığına uğrayınca umut etmeye korkuyor insan. Ama bazen hayat sen kılını kıpırdatmasan da mutlulukla dolduruyor içini. Önce bir banyo yaptım, ardından giyinip kahvaltıya indim. Dün Orient Express'le gelen turist kalabalığıyla karşılaşmam bile kaçırmadı neşemi. Otelin kıdemli baş garsonu İhsan, o her zamanki el çabukluğuyla köşede bir masa ayarladı bana. Böylece kurtuldum o ecnebi kalabalığının arasında kalmaktan. Hafiften şişmanlamaya başlamış olmama rağmen bu sabah bir hovardalık yapıp yumurtasıyla, balığıyla, sütüyle sağlam bir ziyafet çektim kendime. Son lokmamı çiğnerken dün akşam üzere kapımı kurcalayan şişman adam girdi içeriye. Boş masa aranıyordu ki beni gördü. İrkilir gibi oldu, sonra toparladı. Başını usulca eğerek selam verdi. Elbette aldım selamını. Üstüne üstlük bir de tatlı tatlı gülümsedim. Ama baş garson yanıma gelince de sormadan edemedim. İhsan Bey, şu kapının sol tarafındaki masaya oturan şişman adamı tanıyor musunuz? Çaktırmadan kapıya doğru baktı. Nurullah Bey'den bahsediyorsunuz. Evet, kendisi daimi müşterimiz olur. Sakaryalıdır, zahire tüccarı. Çaktırmadan göz ucuyla süzdü bizim tombulu. Vallahi günahı söyleyenlerin boynuna, harp zenginlerinden diyorlar. Hani vagon ticaretiyle köşeyi dönenlerden, ittihatçıların desteğiyle dünyanın parasını kazandı diyorlar. Ama kibar adamdır, cömerttir de. Fakat bir kusuru var, çok içiyor. Aşktan diyorlar. Maxim'de çalışan Galina adında bir Rus'a sevdalanmış. Şu dünya güzeli haraşolardan birine. Kadına evlenme teklif etmiş fakat Galina kocasını bırakmak istemiyormuş. Bana kalırsa bizimkini söğüşlemek için işi yokuşa sürüyor. Nurullah Bey de kendini içkiye vurmuş. Yılın 6 ayını Pera Palas'ta geçirir. İlahi adalet Şehsuvar Bey, millet yokluk çekerken undan şekerden servet yaparsan sonunda bir Rus dilberine kaptırırsın hepsini. Ne demişler, haydan gelen huya gider. Şaşkınlıkla dinlemiştim İhsan'ın sözlerini. Hayır, adamın hikayesi değildi ilginç olan, kuruntularımın aklımı ele geçirmesiydi. Oysa nasıl da emindim adım atarken bile güçlükle nefes alan şu zahire tüccarının sinsi bir hafiye olduğundan. İşte böyle ağır ağır delirtiyorlar insanı. Ama kabahat bendeydi, daha sakin olmalıydım. Korkunun aklımı bu kadar kolay ele geçirmesine izin vermemeliydim. Belki de abartıyordum. Belki de kimsenin benimle bir zoru yoktu. Ki normali de buydu aslında. Ben ununu elemiş, eleğini asmış bir adamdım. O kadar yaşlanmamış olsam da içim boşalmıştı. Üstelik muhalif de değildim. Niye olayım ki? Artık hayalini kurduğum, uğruna dövüştüğüm bir rejim vardı bu ülkede, cumhuriyet. Ama rejim aleyhine çalışmadığımı bir türlü anlatamıyordum onlara. Yoksa niye düşsünler peşime, hem de göstere göstere. Belki de anlamaya çalışıyorlardı beni, hakiki niyetimi öğrenmek istiyorlardı. Evet, belki husumet de duymuyorlardı, sadece küçük bir şüphe. Demek ki şüphelerini giderirsem, onlara kendimi izah edebilirsem korkacak bir durum kalmayacaktı. O anda pencerenin camına vuran ışık kadar aydınlık göründü istikbal gözüme. O umutla kalktım kahvaltı masasından. Ağzını şapırdatarak yemek yiyen zahire tüccarı Nurullah Bey'i izleyerek keyfimi kaçırmak istemiyordum. Kahvemi yukarıda içmeye karar verdim. Kahveyle birlikte gazetelerimi de odama istedim. Gazeteler kahveden önce geldi. Cumhuriyet gazetesini aldım elime. 2 sene önce bizim cemiyetin merkezi umumi binası olan Pembe Konak'ta yayın hayatına başlayan bu gazete, adından da anlaşılacağı üzere yeni rejimin ateşli bir savunucusuydu. Ön sayfada reisi Cumhur Mustafa Kemal'in yaptığı bir konuşma tam metin olarak verilmişti. Öteki haberlerde harbin yaralarının sarılmasından bahsediliyor, derhal iktisadi ve içtimai bir şahlanışa geçilmesinin mecburiyeti vurgulanıyordu. İkdam gazetesine baktım, aynı minval üzerine haberler, köşe yazıları, vakit de farklı değildi. Geçen yıl bastırılan Kürt ayaklanmasındaki İngiliz parmağını ifşa eden bir makale, alayla valayla ön sayfadan duyurulmuştu. Yazıda terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da tenkit edilerek eski iddiatçıların isyandaki rolü anlatılıyordu. Büyük bölümü yalandı. Yazan herifi de tanıyordum. İbrahim Naşit. Namı diğer aristokrat İbrahim. Soy kütüğü saraya kadar uzanıyordu ama soysuzun biriydi. İstanbul'un işgali sırasında bir arkadaşımızı saklamasını rica etmiştik. Kati bir tavırla reddetmişti. Bakma şimdi Cumhuriyet hükümetine kuyruk salladığına. Biz iktidardayken sağlam bir iddiatçıydı. Mütareke zamanında ise makul bir damat Feritçi. Ciğeri 5 para etmeyen her devrin adamlarından biriydi anlayacağın. Aklınca bu iftiraları atarak mütareke zamanındaki kötü sicilini temize çıkartacak. Yazdığı çirkeflik manzumesinin ortalarına geldiğimde sıkıldım. Gazeteyi elimden atmak istedim ama içimden bir ses okumamı söylüyordu. İnat ettim, son cümlesine kadar okudum, iyi de yapmışım. Satırlar ardı ardına dizilince bu yazıyı İbrahim Naşit adındaki o cibiliyetsizin kaleme alamayacağını fark ettim. Hayır, bu yazı devlette ve toplumda bir tasfiye harekatını zorunlu gören bir hükümet memuru tarafından kaleme alınmış olmalıydı. Makale şu sözlerle tamamlanıyordu. Şeyh Said isyanı ve İzmir suikastinin de ispatladığı gibi içimizde yaşayan hainlere asla müsamaha göstermemeliyiz. Genç cumhuriyetimiz bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Artık eskinin çürümüş kadro ve şahsiyetleriyle kat'i olarak hesaplaşmadan inkılabımızın muvaffak olması mümkün değildir. Yeni bir durumdan bahsetmiyordu ama tek bir iddiatçı kalmayıncaya kadar bu tasfiye harekatının durmayacağını ilan ediyordu. Hayır, beni asla rahat bırakmayacaklardı. Masum olmam onlar için hiçbir tehlike arz etmemem mühim değildi. Lanetli bir maziye sahiptim. Bunun bedelini ödemeliydim. Kara Kemal, Cavit Bey ve daha nice masum insan İzmir suikastı bahane edilerek nasıl öldürüldüyse ben de ortalıktan kaldırılmalıydım. Aslına bakılırsa hala yaşıyor olmam mucizeydi. Kahvaltı masasında kapıldığım iyimserlik anında sönüvermişti ama korku veya dehşet de hissetmiyordum. Sadece yazdıklarımı tamamlayamamaktan endişe ediyordum. O sebepten kahvemi içer içmez oturdum masanın başına ve 18 yıl öncesinin o benzersiz haleti ruhiyesini, o güzel yaz ayının coşkulu hislerini yazmaya koyuldum. Evet, meşrutiyetin ilanı hepimizi adeta sarhoş etmişti. Herkes ama herkes kendini kaybetmiş gibiydi. Aklımıza hiç gelmeyen, hayallerimize sığdıramadığımız olaylar cereyan ediyordu. Rum, Bulgar, Ulah ve Arnavut eşkıyalar, ki bunlar birbirleriyle kanlı bıçaklı düşmanlardı, dağlardan iniyor, silah bırakıyor, boyun eğiyor, inkılaba ve meşrutiyete sadakatlerini ilan ediyorlardı. İşte bu diyordu Leon dayı yumruklarını sıkarak. Bizim ihtilalimiz işte bu. Geç kalmıştık. Nihayet başardık. Artık Osmanlı ülkesine hürriyet geldi. Tümüyle aynı fikirdeydim. Onunla aynı coşkuyu paylaşıyordum. Ama sen durgunlaşmıştın. O ilk günkü heyecanın ağır ağır sönüyordu. Nümayişler, konuşmalar eskisi kadar etkilemiyordu artık seni. Elbette Paloma nine gibi kötümser değildin. Bu büyük inkılabın bir felaketle neticeleneceğine inanmıyordun. Fakat nedense bizim gibi tutkulu değildin. Soğuktun, uzaktın, temkinliydin. Birkaç gün sonra evinize gelmiştim. Cemiyet üyesi kadınların toplantısı vardı lokalde. Haydi oraya gidelim diye teklif etmiştin. Hayır demiştin, burada bahçede kalalım. Bana Poe'dan şiir oku. Öyle kederli bir halim vardı ki seni kıramadım. Amerikalı melankolik şairin Kuzgun adlı şiirini okumaya başladım. Sanki her bir sözcüğün, her bir dizenin anlamını içinde hissetmek istercesine gözlerini kapadın, şiir bitince de uzanıp elime dokundun. Biz de Poe gibi ızdırabımızla alay etmeyi başardığımızda insan olmaya bir adım daha yaklaşacağız. Ne demek istediğini anlamamıştım. Açık konuşmak gerekirse biraz da bozulmuştum. Milletin el ele verip kendi hürriyetini, kendi ülkesini yeniden yarattığı bu isyan günlerinde hangi ızdıraptan bahsediyordun? İnsan olmaksa işte tam zamanıydı. Bütün vatan esaretten kurtulmuştu. Osmanlı dil, din, ırk ayrımı olmadan yeniden tek bir millet haline geliyordu. Bundan daha yüce bir ideal olabilir miydi? Biraz da sert bir sesle bunları söyleyince, bunlar slogan diye çıkışmıştın. Ben fertten bahsediyorum, tek tek insanlardan, kendimizden. Çatılan kaşlarımdan hiçbir şey anlamadığımı fark edince de açıklamıştın. Şu sokakları dolduran kalabalıkların kaç tanesi Poe gibi sadece insan olmanın kederini hissedebilir? Onların bu görkemli isyanı herhangi bir canlının hayatta kalma çabasından daha manalı değil ki. Elbette biz sosyalleşmiştik, hürriyet, kardeşlik ve eşitlik isteyecek kadar geliştik. Ama hala insan olmanın derinliği bütün bu kalabalıkların hareketlerinden uzaklarda bir yerde duruyor. Ben siyasetten, demokrasiden ya da ihtilalden bahsetmiyorum. Bunları lüzumsuz filan da saymıyorum. Sadece hayatın manasından söz ediyorum. Niye yaşıyoruz, amacımız ne? Var olma meselesi yani, ruhumuzdaki o kadim sızı. Hiç katılmıyordum düşüncelerine, dahası kızıyordum sana. Yıllardır baskı altında inleyen milletler, prangalarını kırmış despotizme baş kaldırırken, kendi bunalımlarımızdan, sıkıntılarımızdan yakınmanın sırası mıydı şimdi? İsyana doğrudan katılmadığın için böyle hissediyorsun dedim küçümseyen bir edayla. Eğer dağlardaki meşrutiyetçi çeteler gibi... Lafı ağzımda koymuştum. Ne alakası var? İstesem kolayca yapabilirim bunu. Leon dayım anında yazdırır adımı cemiyetin kadınlarının arasına. Hatta sen elimden tutar götürürsün biraz sonra başlayacak toplantıya. Başka zaman hatırlanmasalar da şu sıralar pek revaçta bu kadınlar. Doğu'nun özgürlük için dövüşen hürriyetçi kadınları. Anında sivrilirim aralarında. Hem elim kalem tutuyor hem ağzım laf yapıyor. Bir haftaya kalmaz kahraman ilan ederler beni. Meşrutiyet için fena da olmaz. Hürriyet kahramanı genç kadın, Fransızların Jeanne d'Arc'ı varsa bizim de. Yanlış anlayacağımdan çekinmiş olacaksın ki aniden sustun, sadece başını salladın, sonra siyah gözlerini yüzüme diktin. Elbette bütün bu isyanlar, bu hürriyet kavgası çok saygı değer, elbette çok gerekli, tabii ki hayatın da bir parçası ama bir de fert olarak biz varız. Evet, öteki insanlarla birlikte bir camiye oluşturuyoruz. Fakat yine de ötekilerden farklıyız. Mesela sen yazar olmak istiyorsun. Seni ötekilerden ayıran bu. Onlar gibi hisseder, dünyayı onlar gibi anlar, onlar gibi tahlil eder, onlar gibi düşünürsen olmaz. Senin bambaşka, yepyeni bir bakış açın olmalı. Çünkü bir edebiyatçı kronikçi değildir. Yani tarihte olup biteni kaleme almaz. Tarihte olup bitenlerin yazdığı karakterler üzerindeki etkisini anlatır. Böylece biz okurlar da o kahramanlarla aynı haleti ruhiye içerisine girer, kendi benliğimizle yüzleşme imkanı buluruz. Bunları söyledikten sonra uzanıp şiir kitabını almıştın elimden. Yok, bugün gitmeyelim kadınların toplantısına. Günlerdir dinliyoruz insanları zaten. Biz şiire dönelim artık, edebiyata, güzelliğe. Hayır, seni dinlemedim. Yaz güneşiyle ısınan otların, baygın kokularıyla havası ağırlaşan, insana bir uyuşukluk, derin bir rehavet veren o bahçede daha fazla kalamazdım. Canını sıkmak pahasına da olsa, belki de bilhassa canını sıkmak için, seni o kiraz ağacının altında Poe'nun kitabıyla birlikte bırakıp çıktım evinizden. O kadar emindim ki haklılığımdan, yol boyunca söylenip durdum. Ama sonra biz ayrıldıktan çok sonra harpten ve siyasetten uzak kaldığım anlarda tekrar düşündüm o yaz gününde bana söylediklerini. Bazen hak verir gibi olsam da genellikle katılmadım fikirlerine. Dünyanın cehenneme döndüğü o günlerde insanların kadın çocuk yaşlı ayrımı yapılmadan vahşice katledildikleri bir çağda ruhumuzun acılarını dert etmek, kusura bakma ama biraz züppelik gibi geliyordu bana. Fakat aradan geçen onca yılın ardından şimdi bu otel odasında kendi ruhumla baş başa kalınca söylediklerin daha bir anlamlı geliyor. Sanki yavaş yavaş seni anlamaya başlıyorum. Anlamaya başlıyorum diyorum çünkü durum hala benim için müphem. Çünkü hala neyin doğru neyin yanlış olduğundan pek emin değilim. Oysa 1908 yılının Temmuz ayında hakikat senin o incecik bedenin, kömür karası gözlerin, rüzgarda bir isyan bayrağı gibi uçuşan kızıl saçların kadar sarihti gözlerimin önünde. Bu sabah öyle sevinçli uyanmamın nedeni de galiba o günleri yeniden hatırlamamdı. Hatırlamak değil de belki hissetmiş olmam. Evet, senelerce evvel yaşanan o büyük altüst oluşun ruhumda yarattığı mutluluğu hissederek uyanmıştım bu sabah. Oysa coşkular sönmüş, tutkular küllenmiş, Paloma ninenin söylediği gibi inkılap mutluluklardan çok derin acılar getirmişti hepimize. Ama o sıcak Temmuz ayında bu hislerin oldukça uzağındaydım. Bilhassa Hürriyet Meydanı'nda Hürriyet Kahramanı Enver Bey'i dinlerken, evet, hiç unutamayacağım hatıralardan biriydi bu konuşma. O zamanlar binbaşı olan Enver'i ilk kez bu kadar yakından görüyordum. Resneli Niyazi'den epeyce farklıydı. Evet, onun gibi korkusuzdu ama daha yakışıklıydı. Gözlerinde öfkeden çok hırs vardı. Hırs değil de tutku. Evet, sönmek bilmez bir tutku. Ve sonsuz bir kendine güven, sonsuz bir kendine iman. Öyle ki bir süre sonra hayallerini hakikat sanacaktı. Daha mühimi etrafındakileri de inandıracaktı buna. Evet, her lider gibi o da ahaliyi etkileyebilme kabiliyetine sahipti. Uzun boylu değildi fakat dimdik duruyordu. Sanki başı gökyüzünde çoğalan beyaz bulutlara değecekmiş gibi dimdik. Ve çok etkili konuşuyordu. Kendisini dinleyenlerin tüylerini diken diken edecek kadar etkili. Vatandaşlar diye haykırıyordu. İstibdat artık sona erdi. Artık kötü yönetim yok. Artık korkmaya da gerek yok. Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar, Romenler, Yahudiler, Müslümanlar yok. Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz. Osmanlı olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa artık imparatorluğumuz üzerindeki nüfuzunun kırıldığını kabul etmelidir. Fazlasıyla iyimser, fazlasıyla abartılı laflardı bunlar ama söylediğim gibi isyan hepimizin başını döndürmüştü ve belki de içimizde en fazla sarhoş olan Enver Bey'di. Üstelik o günlerde hiç de sakin kaçmıyordu bu türden konuşmalar. Sözlerimiz havada uçuşan sesler gibi etkisiz değildi artık. Abdülhamit'in zulmüyle inleyen ülkede zindanların kapıları teker teker açılıyor, kendi vatanında esir düşmüş Osmanlı evlatları birer birer hürriyetlerine kavuşuyorlardı. Hala sultanın çıkarlarını korumaya çalışan valiler, bizzat bulundukları yörenin halkı tarafından azlediliyor, hafiyeler tartaklanıyor, tutuklanıyordu. Payitahtta 50 bin kişilik bir kalabalık Bab-ı Ali'ye yürüyordu. Serez'den Harput'a, Bursa'dan Beyrut'a kadar bütün Osmanlı yurdu inkılabı kutluyordu. Fakat bütün bu toz dumanın arkasındaki hakikat bambaşkaydı. Bu büyük çalkantıya, bu sosyal altüst oluşa rağmen hala kati bir zafer kazanamamıştık. Meşrutiyet ilan edilmiş olmasına rağmen 32 yıldır millete kan kusturan despot hala Yıldız Sarayı'nda Devlet-i Aliye'yi yönetiyordu. Onun hafiyeleri ve memurları hala vazife başındaydı. Seçimlerin yapılacağından söz ediliyordu. Ama yıllardır gizli çalışmış cemiyetimizin henüz hukuki konumu açıklık kazanamamıştı. Leon dayının söylediği gibi inkılap yapmış ama iktidar olamamıştık. Bu sözleri Enver Bey'i dinledikten sonra birlikte avukatlık bürosuna giderken söylemişti Leon dayı. Muhtemelen o sırada sen kiraz ağacının altında oturmuş, bilmem hangi melankolik şairin şiirlerini okuyordun. Belki bana kızıyordun, belki üzgündün ama ağladığını hiç zannetmiyorum. Nefretten kasılsan bile o zayıflığı göstermezsin sen. Evet, tek başınayken bile nemlenmez gözlerin. Bu mümkün mü? İnsan bu kadar güçlü olabilir mi? Yoksa çok güçsüz, çok kırılgan olduğun için mi öyle görünmek istiyordun? O alaycı umursamazlığın seni koruyan bir tür zırh mıydı? Bu meseleyi de çok düşündüm. Belki daha bebek yaşta anneni kaybetmenin getirdiği bir katılık, babanın seni bırakıp Paris'e gitmesi, orada başka bir kadınla evlenmesi. Çok erken bir olgunlaşma, sevgisiz büyüme diyemeyeceğim. Çünkü Paloma nine de Leon dayı da büyük bir şefkatle yaklaşıyorlardı sana. Seni şımarttıklarını bile söyleyebilirim. O gün Leon dayıyla senin hakkında da konuşmuştuk. Esther nerede diye sormuştu sahil boyunca yürürken. Artık bu tür toplantılarla alakadar olmadığını söylemiştim. Tecrübeli adamdı. Yüzümün gölgelenmesinden, sesimin tınısından bir mesele olduğunu anlamıştı. Kavga mı ettiniz yoksa? Geçen gün konuştuklarımızı anlattım. Düşünceli düşünceli başını salladı. Çare arıyor diye mırıldandı. Aniden durdu. Sizin işiniz çok zor. Gözlerimin içine baktı. Bunu biliyorsun değil mi Şehzuvar? Benim de hayatımı zorlaştırdınız diye bize mi kızıyordu, yoksa size niye müsaade ettim ki diye kendine mi anlayamadım? Biliyorum efendim diye onayladım, biliyorum. Tekrar yürümeye başladı. Esther eşi benzeri olmayan bir kızdır, fevkalade bir insandır. Ben büyüttüğüm için söylemiyorum. Onu kendi kızım kadar sevdiğim için de söylemiyorum. Sahiden öyle bir insan. Zamanının çok ötesinde. Bunun iyi eğitim almış olmasıyla, Paris'te okumuş olmasıyla filan alakası yok. Bu biraz tuhaf gelecek sana ama onun gizli bir yeteneği var. Tanrı ona bir hediye vermiş, belki de bir ceza. Evet, onun felaketi sezinleme becerisi var. Tıpkı annem gibi. Bütün Yahudi kadınlarında vardır bu duygu. Sayden diyorum. En azından benim tanıdığım Yahudi kadınlarında vardı. Musa peygamber kavmimizi Mısır'dan kurtardığından beri binlerce yıl ülke ülke, memleket memleket sürüldükten, kovulduktan sonra edinmiş olmalılar bu yeteneği. Sustu. Ben de ağzımı açıp tek kelime etmedim. Aklımızı kurcalayan bu meseleyi kendi kendimize ölçerek, biçerek bir süre öylece yürüdük. Evet dedi sonunda başını sallayarak. Evet, Esther çare arıyor. Seninle birlikte olmak için çare arıyor. Elbette kendi mutluluğu için yapıyor bunu. Çünkü seni seviyor, seninle yaşamak istiyor. Biliyor ki sen siyasete bulaştıkça uzaklaşacaksınız birbirinizden. Paris'e de bunun için gitmek istiyor. Belki de bütün bu olanları çok önceden sezinlediği için. Evet, çocukça bir fikre sahip. Sanatın sizi kurtaracağını zannediyor. Sen romancı olacaksın o şair. Ve sanatın ve aşkın şehri Paris, kendi öz çocuklarıymış gibi bağrına basacak sizi. Ne Yahudilik ne Müslümanlık, adına kültür denilen bambaşka bir din. İşte o zaman ortadan kalkacak sizi ayıran her şey. Esther bunu düşünüyor. Hayır, hiçbir zaman açıkça söylemedi bunları bana ama biliyorum. Herkes gibi, hepimiz gibi, bütün dünya gibi o da bir çıkmaza girmiş durumda. Onun bulduğu hal yolu bu. Biz ise, yani seninle ben, bambaşka bir rüzgara kapıldık. İşin kötüsü, olaylar bu raddeye gelmişken artık ray da değiştiremeyiz. Tekrar durdu. Yanlış mı düşünüyorum? İsyan ülkeyi kasıp kavururken, hürriyet bu kadar yakınımızdayken, hadi bana müsaade arkadaşlar diyebilir misin? Kötü yerimden yakalamıştı. Sadece omuz silkmekle yetindim. Talat Bey, seni bana gönderdiğinde çok olumlu ifadeler kullanmıştı hakkında. Ama onun gibi önemli bir adam kefil olmasa da yine yanımda tutardım seni. Çünkü tanıdıkça daha çok sevdim. Çünkü gerçek bir vatanperversin, samimisin, dürüstsün, itimat edilir bir gençsin. Hayır, sen kendi mutluluğun için vatanından vazgeçemezsin. Ülke ateşler içinde kalmışken kendi gönül yangınını söndürmenin peşinde koşmazsın. Yanılıyor muyum? Cemiyete girerken ettiğin yemini bozabilir misin? Hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet için dövüşmekten vazgeçebilir misin? Ne diyeceğimi bilemiyordum, utanıyordum, çok utanıyordum. Ama öte yandan büyük bir tepki duyuyordum Leon dayıya. Evet, söylediklerinin hepsi doğruydu. Üstelik defalarca aynı soruyu kendi kendime sormuş, aynı cevabı vermiştim. Ama Leon dayı sorunca beni köşeye sıkıştırmaya çalıştığını zannettim. Bizi ayırmak istediğini düşündüm. Derin bir güvensizlik kapladı yüreğime. Kapkaranlık bir kuşku. Demek ki en başından beri karşıymış münasebetimize diye geçirdim aklımdan. Zaten hep acayip gelmişti bana Leon dayının bize gösterdiği hoşgörü. Demek o sıcak davranışların hepsi sahteymiş, beni kandırmak için öyle görünüyormuş. Ne kadar açık fikirli, ne kadar medeni olursa olsun, hangi Yahudi isterdi ki öz kızı yerine koyduğu biricik yeğenini bir Müslümanla evlendirmeyi? Tuhaf bir histi, bir yandan aşağılık duygusu hissediyordum, bir yandan küçümseme ve elbette çığ gibi çoğalan bir öfke. Büyük saygı duyduğum o şefkat dolu, o bilge insan, yıllarca işlenen din düşmanlığının da yardımıyla bir anda şeytana dönüvermişti gözümde. Yahudiydi işte, bizim aramıza katılmasının nedeni de Selanik'te kendi cemaati için bir devlet kurmaktı. Bir de utanmadan kardeşlikten, eşitlikten, adaletten bahsediyordu. Ben böyle içten içe kendimi kötülükle zehirlerken... Bana kızma şehsi var dedi Leon dayı müşfik bir sesle. Senin düşmanın değilim. Aksine senin dava arkadaşınım. Esther'le birlikte olmanıza da karşı değilim. Olsaydım münasebetinizi çok önceden engellerdim. Şu an Esther'le gidiyorum dersen benim için mesele değil. Paris'e gitmeniz için elimden gelen her türlü imkanı kullanırım. Bunun için de seni ne ayıplar, sana ne küser ne de kızarım. Ben de genç oldum, ben de sevda denen bu hissi yaşadım. Lakin mesele ben değilim, sensin. Daha dün kuryelik basit bir vazife, ben fedailer arasına girmek istiyorum diyen sen, isyan dalga dalga ülkeye yayılırken Esther'le Paris'e gidebilecek misin? Doğru söylüyordu. İster istemez bakışlarımı kaçırdım. Demek istediğim bu Şehsuvarcığım, demek istediğim işte bu aziz kardeşim. Esther'den ayrıl demiyorum sana. Sadece benim biricik kızımın ne düşündüğünü anlatmaya çalışıyorum. Onu daha iyi anlaman için, onun ne istediğini bilmen için. Saklayacak değilim. Bütün bunları da senden çok Esther'in mutluluğu için yapıyorum. Yüreğimi bir bukağı gibi sıkan öfke geçmemişti ama Leon dayının beni kandırmaya çalışmadığını anlamıştım. O göründüğü gibi biriydi. Söyledikleri doğru ya da yanlış olabilirdi ama sözlerinde samimiydi. Yalancı olan bendim. Nitekim az önce kapıldığım yıkıcı hisleri saklayarak riyakarca davranmayı sürdürdüm. Rica ederim efendim, size niçin kızayım? Sadece içinde bulunduğumuz meseleyi izah etmek istemiştim. İnanmadı tabii ama daha fazla utandırmak istemediğinden üstüme gelmedi. İyi o zaman, lakin şunu anlamalısın, işiniz kolay değil. Benim tanıdığım Esther inatçıdır, kendi bildiğinden şaşmaz. Şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki eğer Esther tek başına Paris'e gitmek isterse onu desteklemekten geri durmam. Böyle olsun istemem ama o gün gelirse lütfen bu davranışımı sana karşıymışım gibi yorumlama. Dürüst insanların neden yalana ihtiyaç duymadıklarını o anda fark ettim. Çünkü onlar inandıkları gibi hareket ediyorlardı. Çünkü onların kendi doğruları vardı ve kimse onları bunun dışına çıkaramazdı. Belki hiçbir zaman farkına varmadı ama Leon dayı benim en iyi öğretmenlerimden biriydi. Ne yazık ki bunu kendisine söyleme fırsatı bulamadım. O gün Leon dayının söyledikleri senin hakkındaki düşüncelerimi biraz olsun yerli yerine oturtsa da kafamdaki soruları, kaygıları, endişeleri tümüyle giderememişti. Sadece onun sözleri değil, kendime yaptığım izahat, yanımda yokken bile seninle yaptığım tartışmalar, sık sık geçmişi hatırlayıp tahlillerin girdabında kaybolmalar, hiçbir ama hiçbiri sorularıma cevap olamadı. Zannederim o sebepten böyle çaresiz kaldım, o sebepten bu duygusal gidiş gelişleri, bu ruhsal altüst oluşları, sönüp sönüp yeniden kabaran o sonsuz öfkeyi, o dinmek bilmez hasreti hiç ama hiç kaybetmedim. Ve zannederim yine bu sebepten, yani bütün ömrüm boyunca çözemediğim tek muamma sen olduğun için bu aşkı hiçbir zaman unutmadım, unutamadım. Hiç kapanmayacak mukaddes bir yara gibi hep can evimin en mahrem yerinde sakladım. Biliyorum, belki de gülüp geçeceksin bu yazdıklarıma, belki de öfkeleneceksin. Madem öyleydi o zaman neden beni bıraktın, neden benimle gelmedin diyeceksin. Buna verecek hem çok cevabım var hem hiç cevabım yok. Yani neden öyle davrandığımı tam olarak ben de izah edemiyorum kendime. Bazen iyi bir sebep buluyorum, bazen de ne kadar mantıklı olursa olsun bulduğum bütün sebepler saçma geliyor bana. Belki senin verebilecek çok daha iyi bir cevabın vardır, çok daha iyi bir açıklaman. Bir dakika telefon çalıyor. Bakmasam? Amma da ısrarcı. Bakmayacağım, hayır, kim olursa olsun bu münasebetsiz açmayacağım telefonu. Niye vazgeçmiyor ki? Bu ne inat? Mühim bir şey olmasın. Baksam mı? Özür dilerim Ester. Yine ara vereceğim. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 78.